neyse adımız yemek yeri, için.
Yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nden sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimizi en içten sevgi ve saygılarımızla selamlayarak başlıyoruz programımızı. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Salih Pekşen'le birlikte spikeriniz ben Nilgün Doruk, 14.55'e dek sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Evet, sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Telefonlarınızla, elektronik posta aracılığıyla ve Facebook ve Twitter üzerinden katılabilirsiniz programımıza. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Yayın süresince bu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Yayın sonrasındaysa yine yayın içerisinde ulaşabileceğiniz adreslerimizi de hatırlatayım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz elektronik posta adresimiz. Facebook ve Twitter adresimiz de yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet. Haftanın başından beri yarışmamız için temamızı sizlere söylüyorum. Bugün yine tekrar edeceğim. Radyo siz sevgili dinleyicilerimiz için ne ifade ediyor? Benim için radyo diye başlayan cümlelerinizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Radyo sizler için neler ifade ediyor? Bize bunları yayın içerisinde telefonlarımızla, yayın sonrasında elektronik posta, Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bu haftanın sonunda bizlere ulaşan dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. Evet, şimdi programımızın ilk müziğini dinleyelim. Daha sonra konuğumuzla devam edelim.
Şahlandı mı durak dinlemez. Sen de biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Yeter çektiğim insaf et gayrı. Bana gönlün var gibi gibi. Zehirin şifası süt ile incir. Ellerim kelepçe, yüreğim zincir. Sen de biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Kimse sevemez benim gibi seni. 40 yılda bir gelir barış gibisi. Sen de biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Yeter çektiğim insaf et kaydı. Senin bana gönlün var gibi gibi.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ilk konuğumuzla. Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Proje Yöneticisi Sayın Onur Akpulat bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, enerji geri kazanımı üzerinde en çok çalışılan konulardan biri. Ülkemizde de bu konuda çok fazla çalışmalar, araştırmalar var. Siz de böyle bir merkezde proje yöneticisi olarak görev yapıyorsunuz. Şimdi nasıl bir uygulama var ülkemizde? Siz bu merkezde neler yapıyorsunuz bu çalışmalarla ilgili?
Evet, ben isterseniz kısaca kurumu da tanıtayım.
Lütfen.
Ardından neler yaptığımız ve Türkiye'deki atık yönetimi ve atıktan enerji geri kazanımı ile ilgili bilgiler vereyim sizlere. Bölgesel Çevre Merkezi 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Macaristan hükümetinin ortaklığıyla kurulmuş bir uluslararası, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Türkiye ofisi de 2004 yılında.
10 yaşında yani.
Evet, 10 yaşındayız. 2004 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Temelde sürdürülebilir kalkınma ve Avrupa Birliği çevre faslına uyum süreciyle ilgili paydaşların kapasitesini geliştirmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Burada temelde kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışıyoruz. Türkiye'de atık yönetimiyle ilgili sizlere hemen hızlıca bilgi vermeye çalışıyorum.
Nedir atık yönetimi?
Aktarayım hemen. Şimdi şöyle, dünyada arttığı gibi Türkiye'de de hızlı bir nüfus artışı söz konusu. Ve buna paralel olarak tabii bir kentleşme ve sanayileşme süreci var. Bu da tabii atık miktarını doğru orantılı olarak artmasına sebep oluyor. Ve Türkiye'nin de diğer ülkelerin olduğu gibi bu atık problemiyle mücadele etmesi gerekiyor. Bu kapsamda dünyada ve Avrupa'da benimsenmiş genel geçer ilkeler, prensipler var tabii ki. Türkiye'nin de bir Avrupa Birliği uyum perspektifi söz konusu. Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde Avrupa Birliği Atık Çerçeve Direktifini burada temel alıyor aslında Türkiye atık yönetimi konusunda. Avrupa Birliği Atık Çerçeve Direktifinin ilk en önemli prensibi atık hiyerarşisi. Siz atıklarınızı belli bir hiyerarşiye göre yönetmek durumundasınız. Bunun ilk basamağı atıkların önlenmesi. Yani bir başka deyişle yaşam döngüsü süreci. Bir ürün ömrünü ömrünü tamamlamaya yaklaştığı andaki bu ana kadar geçen süre, bu ham madde çıkarımı, lojistik dağıtım, üretim
her şey
gibi. Tabii bütün ürünün tüm yaşam süresini doldurma süresine kadar olan döngüde atığın olabildiğince asgari düzeyde oluşmasını sağlamanız gerekiyor.
Peki bu bilince sahip miyiz?
Ülkemizde maalesef şu aşamada böyle bir bilinç pek söz konusu değil. Hem sanayi hem bireysel özelinde
olarak, evet.
Biraz düşük seviyede denilebilir. Atık oluştuktan sonra ise farklı bir süreç başlıyor artık. Atık hiyerarşisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü basamakları. Bunlar ilk aşamada geri dönüşüm, daha sonra geri kazanım, enerji kazanımı olur bu genellikle. Ve son olarak en istenmeyen bertaraf.
Evet.
Atıkların bertaraf edilmesi.
Geri dönüşümde biraz daha iyi olabiliriz belki, değil mi?
Tabii.
Enerjiden.
Evet. Geri dönüşüm Türkiye'de biraz daha ileri noktada. Atıklarımızın belli bir ölçüdeki miktarını geri dönüşüme kazandırabiliyoruz.
Peki atıktan enerji üretimi nasıl yapılıyor?
Hemen aktarayım onu da. Geri dönüştüremediğiniz atıkları artık eğer bertaraf sürecine kazandırmadan önce, yani kazandırmak istemiyorsanız enerji geri kazanımı yapabilirsiniz. Bunun çeşitli yöntemleri var. Öncelikle bertaraf yöntemlerini anlatayım. Oradan evet, enerji geri kazanımına geçeyim isterseniz. Gene Avrupa Birliği ve dünyada benimsenmiş belli başlı bertaraf teknikleri var. Bunlar düzenli depolama, yakma, kompostlama ve yine geri dönüşüm bir nevi bertaraftır. Eğer siz düzenli depolama ve yakmayı, yakmadan sonucunda enerji kazanımı sağlarsanız artık bir üst basamağa, bertaraftan bir üst basamak olan enerji kazanımına girmiş oluyorsunuz. Hı hı. Ki bu ülkemizde yaklaşık 71 adet düzenli depolama tesisi var. Yanlış bilmiyorsam rakamı. Bunların çok azında maalesef elektrik üretimi var.
Hı.
Bu nedenle ülkemizde enerji kazanımına yönelik şu an için çok fazla çaba yok. Atıktan enerji kazanımına yönelik. Atık yakma tesisi ise hiç yok. Evsel atıklar üzerinde konuşuyorum.
Peki projeler var mı?
Var. Ankara'da ve İstanbul'da şu an devam etmekte olan iki atık yakma tesisi var. Ve mevcut düzenli depolama tesislerinde ise yine elektrik türbinleri montajı ve modifikasyonları ile elektrik üretimi artırılmaya çalışılıyor olabildiğince.
Hı hı.
Miktarını söylemem gerekirse ise Türkiye'de toplam 60 milyon tonun üzerinde bir atık söz konusu her yıl oluşan. Bunun yarısı sanayiden kaynaklanıyor, yarısı
bunların
evlerden kaynaklanıyor.
Bunların hepsi enerjiye dönüştürülebilir atıklar değil
Hayır,
mi?
Hayır, hepsi enerjiye dönüştürülemiyor maalesef.
Ne kadarı enerjiye dönüştürülebilir atıklar acaba?
Onun yüzdesini tam olarak vermek pek mümkün değil ama büyük bir kısmını enerjiye dönüştürmek mümkün tabii ki.
Hı hı hı. Peki dünyaya baktığımızda durum nasıl? Ülkemizle bir mukayese yapmak söz konusu olursa?
Şöyle rakamlar verebilirim size. Dediğim gibi evsel atıkların %99'u maalesef ülkemizde depolanıyor. Düzenli veya düzensiz bir şekilde. Avrupa Birliği'nde ise bu rakamlar düzenli depolamadan diğer bertaraf tekniklerine çekilmiş durumda. Örneğin Avrupa Birliği ortalamasını söylüyorum. Çok daha iyi olan ülkeler var. Düzenli depolama oranı %40.
Hı hı.
Yakma %20. Kompostlama %20. Geri kazanım, pardon.
Enerji.
Geri dönüşüm, hı hı, %20.
Evet.
Yani 20, 20, 20 ve 40 gibi bir dağılım var Avrupa Birliği'nde. Bazı ülkelerde düzenli depolama tamamen kaldırılmış durumda. Vergilerle ve çeşitli durumlarda yasaklamalarla. Örnek vermek gerekirse Almanya, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerde düzenli depolama tamamen ortadan kaldırılmaya, diğer bertaraf tekniklerine geçilmeye, hatta atık kaynağında engellenmeye ve geri dönüşüm yapılmaya çalışılıyor.
Evet. Peki bu atık enerji nelerden sağlanıyor daha çok?
Evsel ya da sanayi atıklarından enerji elde edebilirsiniz.
Örneğin evsel atık derken bizler bireysel olarak bir şeyler yapabiliyor muyuz? Katkıda bulunabiliyor muyuz acaba? Bulunabilir miyiz? Ya da hani bu geri dönüşüme katkı sağladığımız gibi.
Bireysel olarak bizim yapabileceğimiz tek şey bu noktada sadece ambalaj atıklarımızı, yani evde biriktirdiğimiz ambalaj atıklarını ayırmak ve bunu geri dönüşüme girmesini sağlamak.
Evet.
Onun dışında siz bunları karışık halde verseniz dahi bunlar enerjiye dönüştürülebilir. Ama tabii ki öncelik olan, dediğim gibi atık hiyerarşisinde olduğu gibi, öncelik geri dönüşüm.
Hı hı.
Eğer ki siz karışık atmayı tercih ediyorsunuz, ki bu tercih eğitim ve tamamen kültür meselesidir. Avrupa Birliği ülkelerinde ve bazı gelişmiş diğer ülkelerde daha gelişmiş bir kültür vardır bu konuda. Tamamen tercih meselesidir. Siz karışık attığınız takdirde atıklarınızı, bunların hepsi enerji geri kazanımı yapılabilir bunların hepsiyle. Yakılarak ya da düzenli depolanıp buradan ortaya çıkan metan gazının elektriğe çevrilmesiyle, yakılarak elektriğe çevrilmesiyle. Yani her şekilde sizin evde ürettiğiniz atıklar enerjiye çevrilebilir.
O enerjiden kalan atıklar tekrar değerlendirilebiliyor mu?
Tabii ki örnek vermek gerekirse yine atık yakma teknolojisinde siz atıkları yaktığınız zaman ve enerji eldesi gerçekleştirdiğiniz zaman çok az miktarda demeyeyim, %10 ila 20 arasında bir kül oluşur.
Hı-hı.
Tahmin edebileceğiniz üzere. Bu kül tekrar kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse inşaat sektöründe, çimento sektöründe ya da yol yapımında, asfalt bileşenlerinde bu küller kullanılabilir tekrar.
Hı hı.
Düzenli depolamadan enerji eldesinde ise maalesef böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü zaten bu atıkları yerin altına, toprağın altına gömüyorsunuz ve oradan beklediğiniz metan gazıyla bir elektrik elde ediyoruz. O atıklar orada kalmaya devam ediyor.
Peki sizin bölgesel çevre merkezi olarak bu konuyla ilgili insanları bilinçlendirme ya da sanayileri bilinçlendirme, bu konuda geri dönüşüm için çalışmalarınız var mı?
Tabii, yani çok çeşitli projeler yapıyoruz. Yani yakın zamanda Japonya'dan bir heyet ağırladık burada. O konudan bahsedebilirim sizlere. Kendileri atıktan enerji eldesi konusunda teknoloji anlamında çok ileri bir seviyedeler. Ve Japonya'da düzenli depolama sıfıra yakın diyebilirim. Biz bu heyetin Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik onlara bir burada mihmandarlık görevi, onlara teknik lojistik destek sağladık. Burada Başbakanlık Yatırım Ajansı ile beraber bir ortaklaşa etkinlik, organizasyon gerçekleştirdik. Hem yerelde hem ulusal düzeyde doğru paydaşlarla, bakanlıkla, belediyelerle bu ilgili Japon enerji sektöründeki firmaları bir araya getirerek Türkiye'de bu konudaki yatırımları nasıl artırılabileceğini ve ne gibi işbirlikleri yapılabileceği konusunda bir çalışma yaptık. Bir fizibilite çalışması aslında bakarsanız. Bu sanayi ölçekliydi. Bireysel çalışmalarımız ise daha çok eğitim ölçekli oluyor. Sürdürülebilir kalkınma için eğitim konusunda çok çeşitli projelerimiz var. Bu projeler kapsamında hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik sürdürülebilirlik, çevre, geri dönüşüm, geri kazanım gibi kavramları aslında çok küçük yaşlardan onlara kazandırmaya çalışıyoruz.
Evet, ne güzel gerçekten. Peki bu çalışmalar kapsamında ne zaman enerji üretebileceğiz?
Yani aslına bakarsanız bu biraz da politik de bir karar. Şu an için bakanlığın, Çevre Bakanlığı'nın tüm illerimizde düzenli depolama tesisi yapılmasına yönelik bir politikası var. Yani düzen depolama tesisi olmayan ilimiz kalmamalı şeklinde. Bu tabii...
Ama düzenli depolaması olan sayılı ilimiz var herhalde, değil mi?
Aslında hemen hemen bütün illerimizde var.
Var
ama
mı?
Sorun şu ki güzel, enerji elde eden tesisler değil hepsi.
Evet.
Hepsinin enerji, örnek verirsek Ankara'da. Ankara'da şu an işletmesi yapılan çöp depolama alanında elektrik üretimi yapılıyor. Hem elektrik hem ısı üretimi.
Evet.
Bu verimli bir tesis. Bu Türkiye çapında yayılırsa tabii ki önemli bir kazanım olur. Ancak yine konuşmamın başında söylediğim gibi depolama pek istenen bir yöntem değil. Avrupa Birliği'nin terk ettiği bir yöntem. Bizim de bu bertaraf yöntemini yavaş yavaş terk etmeye başlamamız, hatta atık bertarafına gelmeden atığı kaynağında engelleyemediğimiz durumda da yeniden kullanım ve geri kazanım gibi metotlara başvurmamız gerekiyor.
Evet, tabii az önce belirttiğiniz gibi nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme bizi bunları mecbur ediyor dediniz.
Evet, evet.
Gerçekten bu geri kazanım çok önemli. Özellikle enerjideki geri kazanım çok önemli. Bir an önce hayata geçirilmesi dileğiyle diyelim.
Aynen, yani Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için enerji geri kazanımı orta vadeli bir çözüm olabilir. İsterseniz atık yakmayla, isterseniz düzenli depolamadan elde edilen metan gazıyla. Orta vadede iyi bir çözüm olarak görünüyor. Çünkü ortada bir atık var. Bunu bir şekilde bu problemi çözmeniz
gerekiyor.
Ya da değerlendirmeniz gerekiyor, sizin de söylediğiniz gibi. Ama uzun vadede bahsettiğim hiyerarşinin en üst basamaklarına çıkmak çok daha etkin bir çözüm olacaktır tabii.
O en üst basamağa bir an önce ulaşmak dileğiyle diyelim.
Umuyoruz,
ve çok teşekkür edelim.
Ben
size
teşekkür
kolaylıklar
ederim.
Diliyoruz
çok
çalışmalarınızda.
Teşekkür
ediyoruz size. Tekrar geldiğiniz, bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Proje Yöneticisi Sayın Onur Akpulat'tı konuğumuz. Tekrar teşekkürlerimizle uğurluyoruz konuğumuzu ve yeniden müzeye dönüyoruz.
Kalenin bayır düzü, Mevlam ayırdı bizi. Baba inaklımsa evlendirirdi bizi. Baba... olsa evlendirirdi bizi. Kıyıdan, köşeden, kapıdan, bacadan düşte gel. Nişanlına küste gel. Hopa şina şina nay şina nay nay. Kele şina şina nay şina nay nay. Hopa şina şina nay şina nay nay. Kele şina şina nay şina nay nay. Giderim şöyle böyle, gül dibini herkeyle. İki yar bir sevilmez, biri sinir terkeyle. İki yar bir sevilmez, biri sinir terkeyle. Kıyıdan, köşeden, kapıdan, bacadan düşte gel. Nişanlına küste gel. Hopa şina şina nay şina nay nay. Kele şina şina nay şina nay nay. Hopa şina şina nay şina nay nay. Kele şina şina nay şina nay nay. Kereviz özüyüne kim görmüş gözüyüne? Adam yâre küser mi ellerin sözüyüne? Adam yâre küser mi ellerin sözüyüne? Kıyıdan, köşeden, kapıdan, bacadan kaçta gel. Nişanlına küste gel. Hopa şina şina nay şina nay nay. Kele şime şina nay şina nay nay. Hopa şina şina nay şina nay nay. Kele şime şina nay şina nay nay. Hopa şina şina nay şina nay nay. Kele şime şina nay şina nay nay. Hopa şina şina nay şina nay nay. Kele şime şina nay şina nay nay.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bir telefon konuğumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Projeler Müdürü Sayın Fatih Yavaş telefon hattımızda. Sayın Yavaş, hoş geldiniz Hayatın Sesleri programına.
Teşekkür ediyorum efendim.
Efendim, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, kentte deprem, yangın ve insanların tahribatı sonucunda bugüne ulaşamamış ya da bakımsızlıktan harap olmuş 100 tarihi eserin hikayesini İstanbul'un Yüzleri Projesi kapsamında kitaplaştırmış. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Öncelikle kutluyoruz. Uzun soluklu bir çalışma da olmuştur diye tahmin ediyoruz. Şimdi araştırmacılar mı gerçekleştirdiler? Çalışmalar ne kadar sürdü? Bize birazcık anlatabilir misiniz lütfen?
Efendim, İstanbul'un Yüzleri serisi biliyorsunuz İstanbul tarih boyunca önemli medeniyetlere merkezlik yapmış olan bir metropol şehir. Ve buradaki tarihi birikim akademisyenler tarafından da sürekli araştırılmakta. Bilgiler her geçen gün biraz daha artırılmakta. En son Marmaray kazıları esnasındaki bulgular da göstermiştir ki şehrin tarihi 8500 yılı aşan bir süreye dayanıyor. Bu süre içerisinde ana konular itibariyle baktığımızda İstanbul'un irdelenmesi, incelenmesi gereken gerek tarihi, gerek kültürel, gerekse sanatsal anlamda birçok birikimi söz konusu. Bunu içinde yaşayan insanlara ve dünya insanlarına anlatabilmek için bir seri oluşturmak ihtiyacı oluşmuş oldu. Ve Kültür AŞ bu seriyi nihayet belki o bilgilerin içinden seçilmiş olan 100 madde ile sanki o havayı verebilecek bir seçki yapmak suretiyle, tamamını olmasa bile bir bölümünü, önemli gördüklerini 100 maddeyle sınırlamak suretiyle kitaplaştırmış oldu.
Tabii şimdi tarihte iz bırakmış, günümüze ulaşamamış o kadar çok eser var ki hangi tarihi eserler neye göre seçildi acaba Sayın Yavaş?
Yani bu Yüzler serisi içerisinde sadece tarihi eserler değil, bunun dışında mesela İstanbul'un 100 sikkesi, İstanbul'un 100 koleksiyonu, sanatçısı, çağdaş sanatçısı, 100 şarkısı, 100 yalısı, 100 bahçesi, 100 rotası, yani uğranılması gereken yüz rotası, yüz mimarı gibi böyle birçok başlıklar var. Sadece yani tarih eser olarak sınırlandırmak değil, tarihten bugüne bize gelmiş olan sanat, kültür, tarih, edebiyat anlamında ne varsa bunların tamamı bu kitap içerisinde yani serileştirilmiş durumda.
Hikayeleriyle yer alıyor sanıyorum, değil mi kitapta?
Yani bunlar şöyle, bir takım görselleri de var. Anlatım dili olarak akademik bir dil kullanmak yerine herkesin okuyabileceği daha rahat özet bilgiler ihtiva eden bir seri olmuş oldu. Mesela Yüz Camisi derken bizim için İstanbul'un Yüz Camisi içinde önemli gördüklerimiz nedir? Ayasofya, Sultanahmet Camii gibi başlayarak önem sırasına göre devam eden, ama nihayet 100 maddeyle sınırlandırmak zorunda kaldık bunu. Çünkü yani o zaman ne bir seriyi devam ettirmemiz söz konusu, ne de bunu yani ucunu alabilmemiz söz konusu. Mesela
evet,
bir kuş evi, İstanbul'un yalıları, İstanbul'un 100 ailesi, İstanbul'un 100 spor kulübü, 100 spor olayı gibi, yani hayatın içinde, yaşadığımız hayatta herkesin ilgi alanına girmiş olan konuları bu kitap içerisinde 100 maddeyle sınırlandırmış olduk.
Evet. Şimdi tabii İstanbul Avrupa'nın İstanbul'un Avrupa'nın kültür başkenti olduğunu düşünürsek, eski İstanbul'un o kaybolan çehresini bu kitapta bulabilmek, görebilmek, onu okuyabilmek gerçekten çok hoş olsa gerek. Şimdi kitabı bizi dinleyen dinleyicilerimiz, özellikle yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz nereden temin edebilirler? Nasıl ulaşabilirler acaba?
Evet, şu anda kitaplarımızın tamamı İstanbul Kitapçısı'ndan ve diğer kitap evlerinden temin edilmesi mümkün. Ayrıca internet ortamında da yani İstanbul kitapçısı.com adresine girdikleri zaman bu kitaplarımızın tamamını İstanbul kitapçısı.com adresinden temin edebilirler.
Evet, adresi programımızın sonunda tekrarlayalım dinleyicilerimiz için. Şimdi bununla ilgili başka çalışmalar var mı? Bu çok hoş bir proje olmuş, çok hoş bir çalışma olmuş gerçekten. Bunu takip edecek başka çalışmalar olacak mı?
Elbette ki. Şimdi efendim, şu anda bu kitap, İstanbul'un Yüzleri serisi 74. kitap hazırlıkta. 72'si çıktı. Bu yıl içerisinde sanıyorum, yani 2015 yılı içerisinde 80'e ulaşmış olur. Bu seri devam edecek. Yani bunu hazırlarken başka bir şey daha ortaya çıkıyor. Bir ansiklopedik veri ortaya çıkmış oluyor. Bu kadar bilginin derlendiği, toparlandığı, İstanbul'la alakalı bu bilgilerin bir arada bulunduğu bir seriyi başka bir şekilde bulma imkanı yok. Yani bu serinin dışında Kültür AŞ İstanbul Kitapçısı olarak yayınlanan başka eserlerimiz de olacak. 240 akademisyen tarafından hazırlanan İstanbul Tarihi bir çalışmamız söz konusu. Bu da 10 ciltlik bir seri olacak ama akademik bir çalışma bu. Söylediğim gibi yerli ve yabancı 240 akademisyen tarafından hazırlanan İstanbul'un mitolojik çağdan günümüze ulaşan tüm bilgilerini içine alan bir çalışma olmuş olacak. Bu ilk defa yapılan bir şey tabii ki. Derli toplu olan tam bir çalışma olacak.
Evet, şimdi çok da uzun soluklu bir çalışma olmuş anladığım kadarıyla bu. Bundan sonrakilerde sanki öyle olacak gibi sizin anlattıklarınız çerçevesinde bakınca. Şimdi dinleyicilerimize bir kez daha tekrar edelim mi? Nereden, nasıl ulaşabilirler İstanbul'un yüzlerine?
İstanbul'un yüzlerini oturdukları yerden, hemen bilgisayar başından, internetten kendileri için sipariş etmeleri söz konusu ve kargo ücretini de biz ödüyoruz. Yani bu şekilde.
Üstelik kargoyu da ödemeyecekler. Evet. Ne hoş.
İstanbulkitapçisi.com adresine girdikleri zaman orada zaten uygun, sadece yüzler serisiyle ilgili kitaplarımız değil, bugüne kadar 7'den 70'e gerek çocuklarla ilgili kitaplar, gerekse yetişkinlerle ilgili kitaplar, albümlerimiz, belgesellerimiz, tüm çalışmaları buradan temin etme imkanları var. Ayrıca tabii ki bu internet satışı da indirimli olarak kendilerine ulaşacaktır.
Evet. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir çalışma. İlk kez yapılıyor sanıyorum, değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce böyle bir çalışma.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce kitap yayıncılığı 89 yılından beri devam etmekte olan bir çalışma. Hı hı. Yani şu ana kadar 200'ü aşkın kitabımız söz konusudur. Ancak yüzler serisi, İstanbul'un yüzleri serisi ilk defa yapılmış olan bir çalışma.
Evet.
Daha önceden de arz ettiğim gibi şu ana kadar 72 kitabımız çıkmış durumda.
Evet. Diğer illerimize de sıçraması dileğiyle diyelim. Gerçekten çok hoş bir proje. Çok teşekkür edelim program konuğumuz olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim. Burada örnek olması açısından hemen ifade etmek istiyorum. Bizden buyurun. Sonra Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın Kırkları diye bir seri bizden resimlenerek böyle bir seri başlatmış oldu.
Diğer illerimize de sıçramış oldu yani.
Evet.
Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sayın Fatih Yavaş.
Nesillerinize de bütün izleyicilere selamlarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Projeler Müdürü Sayın Fatih Yavaş'tı telefon konuğumuz. Kendisine teşekkür ederken müzikle soluklanıyoruz ve son konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Süzülüp mavi göklerden yere doğru omzuma bir beyaz güvercin kondu. Aldım elime, usul usul okşadım. Sevdim gençliğimi, yeniden yaşadım. Bembeyazdı tüyleri, öyle parlaktı. Açsam ellerimi birden uçacaktı. Bildim kulağına, dur gitme dedim. Hareli gözlerinden öpmek istedim. Duydum avuçlarımda sıcaklığını. Duydum benden yıllarca uzaklığını. Çırpınan kalbini dinledim bir süre ve uçmak istedim onunla göklere. Ak güvercinin iri gözleri vardı. Güzelliğinden fışkıran bir pınardı. Soğuk sularından içtim, serinledim. Çağlayan bir nehrin sesini dinledim. Belki buydu sevmek hayat, belki buydu. Işıl ışıldım, gözlerim dop doluydu. Bir name yükseldi sevinçten ve hazdan. Bir name yükseldi güzelden, beyazdan. Uzattı sevgiyle hem de gagasını. Birden öğrendim hayatın manasını. Kaderde sevgiyi bulmak varmış. Seninle bir çift güvercin olmak varmış. Süzülüp mavi göklerden yere doğru omzuma bir beyaz güvercin kondu. Aldım elime, usul usul okşadım. Sevdim gençliğimi, yeniden yaşadım.
İşi madem bakarsan bak, işimiz gücümüz yemek. İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, duyduğunuz bu jingle'ımızla birlikte artık işimiz gücümüz yemek diyeceğiz. Konuğumuz şef Sayın Özgür Aksu'na bizimle birlikte olacak. Her hafta bugün bu saatlerde stüdyomuzda olacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, tüm canlıların aslında yaşamını idame ettirebilmeleri için yemesi ve içmesi gerekiyor. Peki biz ne yapıyoruz? Yaşamak için mi yiyoruz, yemek için mi yaşıyoruz? Şimdi yaşamak için yiyorsak ne için yaşıyoruz? Yemek için yaşıyorsak yaşam ne için?
Öncelikle bütün dinleyenlerimize soğuk ve buzlu bir Ankara gününden, karlar içerisinden sımsıcak bir merhaba demek istiyorum. İşimiz gücümüz yemek. Öncelikle yemek için mi yaşıyoruz, yaşamak için mi yiyoruz, yoksa acaba yaşam bugün nerede, niye yemek var, niye yiyoruz? Hepsini aslında konuşabiliriz detaylıca. Aslında biz zevk aldığımız için, mutlu olduğumuz için yiyoruz. Çünkü evet, bizi keyiflendiriyor, mutlu ediyor, hayata bağlıyor, motive ediyor. En azından kendi adıma bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Hı-hı. Ve insanların hayatlarında sürekli yemek üzerine yaşadıklarını düşünürsek, günde 3 öğün, 4 öğün atıştırmalıkları, aradaki işte ekstradan yediklerini hesaplarsak sürekli yiyoruz aslında.
Hı hı.
Peki yiyoruz da acaba doğru mu besleniyoruz, doğru mu yiyoruz, ya da yaptığımız yediğimiz şeyleri doğru mu yapıyoruz, doğru mu yiyoruz? Biz de burada birlikte artık her çarşamba işimiz gücümüz yemek diyeceğiz. Hem yemekten bahsedeceğiz, yemek kültüründen bahsedeceğiz. Hem çok pratik, evde yapılabilecek kolay tarifler vereceğiz.
Ne güzel, o zaman dinleyicilerimiz kağıtlarını kalemlerini hazırlasınlar. Her hafta bir tarifimiz olacak bir
evet,
kere değil mi?
Evet.
Hatta bugün tiramisu tarifi vereceğiz sevgili dinleyicilerimize.
Tatlı konuşalım, tatlı devam etsin istedik. O yüzden bugün tatlıyla başlayacağız.
Evet, ama o tatlı tarifine gelmeden bizim Türk mutfağımızdan azıcık söz edelim. Şimdi çok uzun tarihsel bir geçmişimiz var mutfak konusunda. Çok zengin bir kültüre sahibiz. Sarmalarımız, böreklerimiz,
neler.
Dolmalarımız değil mi? Neler var
neler. Hatta bunlardan da bahsedeceğiz. Kaybolmuş tatlar diye bazı programlarda unutulmuş, unutulmaya yüz tutan, aslında çok çok değerli olan tariflerimizden, yemeklerimizden de bahsedeceğiz. Onlar hakkında bilgi de vereceğiz. Yemeklerin hikayelerini anlatacağız. Aslında yapılıyor ama bu nasıl çıkmış ortaya, ya da bu isim verilmiş bu yemeğe, ama hikayeleri de var tabii ki.
Güzel,
nasıl türkülerin hikayeleri var. Durduk yere çıkmamış bir şeyler yaşanmış. Yemeklerde de aynı şey söz konusu.
Düğün onlardan da
tabii hepsinden bahsedeceğiz. Ama dinleyicilerimiz bir kalem kağıt bulundururlarsa yanlarında çok da iyi olacaktır. Detaylıca anlatacağım, akılda kalacak şekilde basit
kağıt
anlatacağım
kalem
ama.
Kalem olmasına gerek de yok artık, akıllı telefonları var.
Var.
Dinleyicilerimizin hemen oraya da not alabilirler. Hatta kaydedebilirler.
Kaydedebilirler tabii ki. Değil şu mi? An internetten de dünyanın dört bir köşesinden de dinliyorlar, biliyoruz.
Evet.
O zaman başlayabiliriz.
Tarife mi? Peki tarife başlayalım, sonra zamanımız kalırsa yine sohbetimize devam ederiz. Tiramisu tarifi vereceğiz dedik değil mi? Şimdi tiramisu ne anlama geliyor aslında?
Tiramisu İtalyanların çok sevdiği bir tatlı. Anlamı beni mutlu et, beni yukarı çek.
Ama hakikaten yenilince pek de mutlu oluyor insan yani.
İnanılmaz.
Gerçekten
hafif
çok hoş
ve
bir
lezzetli bir tatlı. Çikolata, kahve ve kremanın kardeşliğinden oluşan inanılmaz bir lezzet şöleni.
Evet, çikolata ve kahve seven tüm dinleyicilerimiz mutlaka çok seviyorlardır.
Evet, biraz ağızlarını sulandıracağız anlatırken ama çok zor değil. İşin özü şu, tiramisu'yu genelde hep labne peyniriyle yapıyoruz. Genelde
evet, öyle
biliniyor. Aslında krem peyniri de yapılabiliyor. Ama asıl orijinali mascarpone peyniri.
Peki, İtalyanların mascarpone peynirini bulabilme şansımız var mı?
Evet, artık bulunabiliyor. Eskiden sadece belli başlı yerlerde bulunabiliyordu ama artık neredeyse bütün marketlerde bulunabiliyor.
Daha
hem de her
mı farklı
çeşit
bir lezzet oluyor mascarpone?
Evet, 16. yüzyıldan bugüne kadar geleneksel bir teknikle yapılan bir peynir. İnek sütünden yapılıyor, peynir altı suyuyla beraber özel bir sistemle gerçekleştiriliyor ve aroması, lezzeti çok daha farklı ve erime sıcaklığı çok daha düşük. Böyle olunca da tabii ki tatlının içerisine çok daha rahat nüfuz ediyor ve o aromasını, lezzetini çok daha güzel veriyor. Çok daha doygunluk katıyor işin içine. Hmm. O yüzden mascarpone peyniri tiramisu'nun orijinal tadını veriyor. İtalyanlara özgü bir tattı. Çok hafif ve çok basit. Aynı zamanda da ucuz. Şimdi mascarpone peyniri var dedik işin içinde. Hani özel bir peynir gibi geliyor ama şu an işte mesela ne kadar kullanacağız burada?
Pahalı bir peynir midir labneye göre?
Değil. 150 gramlık bir peynir diyelim. Birazcık da bir daha pahalı labneye göre. 150 gramlık bir mascarpone peyniriyle 8 kişilik bir tatlı yapabiliyoruz. Hı-hı. Ve yaklaşık olarak 10 liralık bir ücreti var.
Evet.
Çok pahalı bir peynir değil baktığımız
8
zaman.
8 kişi olarak düşününce elbette.
Fazla değil. Tiramisu kolay bir tatlı. Ucuz
bana
bir
da
tatlı.
Zor gelir.
Hep öyle düşünülür. Yarım saatlik bir sürede, 30 dakikadan kısa bir sürede yapabiliriz biz tiramisu'yu.
O zaman hadi hemen yapalım.
Hadi hemen başlayalım o zaman. Bir dilim, şimdi hep soruyorlar tatlı tatlı da ya obeziteyim, şimdi savaş açtık, bütün dünya bunun üzerine gidiyor. Birazcık hani azaltmaya çalışıyoruz biz tatlıyı ya da kalorileri. Hı-hı. Çok kalorili bir tatlı mıdır acaba tiramisu diye soranlar olursa hemen söyleyelim, bir porsiyonu yaklaşık 324 kalori.
Yani.
Yine şerbetli bir tatlıya nazaran ya da daha, daha ağır az, evet. tatlıya nazaran bunun da sebebi içinde çikolata olmasından kaynaklı olarak oluyor. Evet. Hemen o zaman ben malzemelerimi söyleyeyim. Not almak isteyenler varsa da not alsınlar.
Evet.
Yavaştan. Biz Savoiardi bisküvisiyle yani kedi dili dediğimiz bisküveli yapacağız bunu.
Biz normalde o keklerle
kekle yapıyoruz. Şimdi evet. Evde yapması çok daha basit, çok daha rahat ve aynı lezzeti veriyor rahatlıkla. Hı-hı. Mesela bu kedi dili bisküvilerinde 24'lük paketlerde satıyorlar.
Ve tamamını kullanacak mıyız?
Yani isteğe bağlı. Ne kadar yoğun istiyorsak kedi dilini, bisküvisini ya da kekini o kadar çok kullanabiliriz. Bu da yine 10 lira. Baktığınız zaman bir paket bisküvi. Hı hı. Yani maliyet olarak çok da pahalı bir tatlı değil. Ve 30 liralık bir tatlıyla yaklaşık olarak maliyetle 8 kişiyi rahatlıkla güzel bir akşam yemeğinden sonra lezzetlendirebiliriz.
Evet, çok güzel.
Neler var? Bir paket kedi dili kullanacağız. 2 adet yumurta sarımız var. Yumurtaların beyazlarını beze yapmak için ayrıca kullanabiliriz. Atmayalım. Hı hı. Yumurtanın sarısını ayırdıktan sonra genelde beyazını dökerler. Dökmeyelim. Mutfakta biz öyle öğrendik. Hiçbir şey israf edilmez. Her şey evet. mutlaka değerlendirilir, mutlaka kullanılır. Hı hı. O yüzden onu da anlatacağım birazdan. Onu da kolay bir beze yapabiliriz. 150 gramlık mascarpone peynirimiz var. Bir paket vanilya. 100 gram krema, kremamız tatlı krema olursa tercih sebebidir. 60 gram şeker, yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar şeker kullanacağız. Bunu esmer şeker de kullanabiliriz, beyaz şeker de kullanabiliriz.
Bu çiğ krema da olur ama
tabii, değil tabii, mi? Çiğ krema da olur. Evet. Tabii. Ve aroma katmak için de 1 yemek kaşığı Baileys ekleyeceğiz. Sonrasında likör de kullanabiliriz. Hı hı. İkisini de kullanabiliriz. Hemen aşamalarını anlatmaya başlayayım.
Baileys yerine kahve likörü de
kullanabiliriz. Tabii. Evet. Buna benzer likörler de var. Evet. Hepsini kullanabiliyoruz. Hı-hı. Mascarpone peyniri başlangıçta biraz koyu bir peynir olarak gözükür. Kaptan çıkarttığımız zaman, koyduğumuz zaman böyle kalıp şeklindedir. Evvela bunu bir kapta karıştırarak ezeceğiz. Biraz daha akıcı bir hale getireceğiz. Evvela eziyoruz. Mascarpone'u.
İçine bir şey koymadan.
Koymadan. Sadece önce eziyoruz. Evet. Normal peyniri ezermiş gibi düşünelim. Hı-hı. Bir çatalla ya da bir eziciyle bunu ezebiliriz. Kremamızı metal başka bir kapta çırpmamız gerekiyor. Bunu çırpıp kabartmamız lazım. Kabartmaktan kastımız...
Mikserle mi yoksa elimizle...
Elle de yapabiliriz. Mikserle de yapabiliriz. Amaç içine hava girmesi.
Yani o
tiramisu'nun tarifinde anlamındaki gibi beni yukarı kaldırdaki kasıt aslında kabarık kremayı, olmasından. Evet. Kremayı havaya kaldır anlamında. Aha. Ve... bu çırpma işleminden sonra üzerine mascarpone ekleyeceğiz. Kremanın üzerine o ezdiğimiz mascarpone ekleyeceğiz. Ancak tamamen böyle alt üst ederek birbirine yedirerek değil, hafif bir karıştırmayla yapacağız bunu. Ezdiğimiz mascarpone peynirini o çırptığımız kremayla birlikte birleştirirken sadece şöyle 3-4 kere alt üst etmemiz yeterli.
Evet.
Ondan sonrasında birinci aşamayı tamamlamış oluyoruz. Aslında işin yarısını, çoğunu hallettik.
Evet.
İkinci bölümümüze geçtiğimizde 2 adet yumurta sarımız var. Bunları oda sıcaklığında eğer yaparsak, oda sıcaklığında yaparsak çok daha iyi olur. Hı hı. Sonra üzerine 4 yemek kaşığı, yaklaşık 60 gram şekeri koyuyoruz ve benmari usulü bunları çırparak
evet.
Yani pişirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Benmari dediğimiz şey, benmari su banyosu anlamına geliyor.
Kaynattığımız suyun içine bir başka kapta.
Bir tencerenin, bir kabın evet. içindeki sıcak suyun üzerine bir metal kapla üzerinde onun buharıyla. Bu restoranlarda da su kazanları vardır ya, yemekleri üzerine oturturlar sıcak kalması için. Benmari usulü oradan geliyor. Su banyosu anlamındadır benmari'de. Onun üzerinde çırparak ısıya direkt temas etmemesini sağlamak amaç çünkü. Yumurtayı yapacağız, pişer. Piştiği an kesilir, kesilirse de zaten hiçbir anlamı kalmaz.
Evet.
Sadece amacımız onun pişmesini, çünkü çiğden yapacağız bunu. Pişmesini sağlamak amacımız o. Sonra şu hatayı yapıyorlar özellikle bu tatlıyı yaparken, benmari'yi yaparken. Sıcak, çok sıcak olduğu için alttaki su kaynatıyorlar. Birdenbire ani ateşe maruz kalıyor. Yani sıcaklığa maruz kalıyor. Birden pişiyor.
Evet.
Amacımız bu değil. Biraz daha yavaş yapmak. O yüzden sıcak su kazanın içerisine bir porselen küçük bir tabak koyarsak bunu da hafifletmiş oluruz. O sıcak suyun buharını da hafifletirsek çok daha rahat.
Bunlar püf noktaları.
Püf noktalar bunlar.
Bu püf noktalarını aslında herkes söylemez sevgili dinleyicilerimiz, ama sevgili Özgür Aksu'na bizlerle paylaşıyor. Teşekkür ediyoruz.
Hararetli pişirmenin de eline geçmiş oluruz.
Evet.
Sonrasında yumurtaların da şöyle bir püf noktası var. Eğer iri yumurtaysa, büyük yumurtaysa 1,5 sarı da koyabiliriz.
Evet.
Normal yumurtaysa 2 sarı koyalım. İkisi. Çünkü bazı yumurtalar gerçekten iri olabiliyor. O zaman fazla gelebilir. O yüzden öyle durumlarda eğer yumurtamız iri ise 1,5 yumurta sarısı koyarsak daha iyi olur. Kıvama geldiğini nasıl anlarız? Acaba o benmari'nin üzerinde yumurtayı çırparken nasıl anlarız? Şöyle anlarız. Çırpıcımızı çıkartıp üzerinde şöyle bir 8 işareti yaparsak ve üzerinde 8 işareti kalırsa kıvama gelmiş demektir.
O kalacak 8 işareti.
Evet, yani kalacak ve ondan sonra yavaşça inecek.
Evet.
Birkaç saniye kalacak. O kıvama geldiğini gösteriyor bize. Orta ateşte sürekli karıştırarak krema koyulaştıktan sonra bunu ılıtarak bekletmemiz gerekiyor. Ve ateşten aldıktan sonra da bu karışımı üzerine hemen vanilya atmamız lazım. Vanilyayı en son atıyoruz aromayı kaybetmesin diye. Öncesinde atarsak vanilya eriyip gidiyor.
O içindeki çiğ yumurtanın kokusunu alacaktır değil mi vanilya? Böyle
şimdi
bir
onun içinde şöyle bir şey var. İyice karıştırmamız lazım ki yoksa o çiğ yumurtanın kokusunu, çiğliğini hissedebiliriz. Amacımız da o zaten.
Evet.
Bunu da yaptıktan sonra bu ikisini karıştırıyoruz.
Hı-hı.
Bu ikisini karıştırdıktan sonra işimiz bitiyor. Yani kaynatıyoruz muhallebi kıvamına gelene kadar ve iş bitiyor.
Evet.
Bu kadar basit.
Bu kadar.
Ve sonra kahve sosumuz var. Kahve sosu içinde bir fincan ılık su, iki çorba kaşığı hazır kahve. Kahveyi önceden demleyip dinlendirirsek çok daha iyi olur. Bir çorba kaşığı şeker.
Nescafe.
Yani Nescafe hazır kahve.
Hazır kahve.
Yani
evet.
Her türlü marka, her türlü şeyi kullanabiliriz. Bunların hepsini karıştırıp o kedi dillerimizi buna batırıp kenara koyacağız. Kahveli bu hazırladığımız şerbete batırıp kenara koyacağız. Çok az batırırsak kuru olur, çok fazla yaparsak da erir.
Erir.
Eğer çok fazla olursa ne yapacağız? Bir ekmeğin üzerine koyacağız, emdireceğiz. Fazlasını almış olacağız. Bu da bunun püf noktası.
İsteyenler, bu püf noktaları çok önemli.
Evet. Kafein problemi olanlar kafeinsiz kahvede kullanabilirler. Ben işte yapamıyorum diyorsak eğer. Yani içemiyorum kafeinli kahve.
Evet.
Onu da kullanabilir. Hiçbir şey değiştirmez. Bu sosla ıslattıktan sonra bir kabın içine isterseniz tek tek kaselere, kuplara koyabiliriz. İstersek bir 21'e 21 borcamın içine bir fırın cam kasesinin içerisine yapıp tek bir parça halinde de yapabiliriz.
Evet.
Bu bizim isteğimizde, bizim elimizde olan bir şey. Ve daha sonra da bunu hazırladığımız kremayı üzerine döküp kedi dillerinin üzerine, isterseniz pudra şekeri, isterseniz kahveyle, bir çay süzgeciyle süsleyip servise hazırlayabiliriz.
Süper.
Bir gece dinlendirirsek eğer
daha güzel
çok
olacak,
daha lezzetli olur.
Evet, vallahi süper bir tarifti. Yalnız bu arada yumurtaların beyazlarını atmasınlar. Önümüzdeki hafta da
beze yapacağız,
bezenin
onlarla
tarifini verelim. Bugün
verelim.
Çünkü vaktimizin sonuna geldik.
Evet.
Evet, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
gerçekten
ederim.
Çok güzel bir tarifti. Püf noktalarıyla verdiniz, hem de dinleyicilerimiz mutlaka bunu değerlendireceklerdir. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle tekrar teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
sevgili
ediyorum.
Özgür Aksu'na. Evet, şefimiz Özgür Aksu'yla bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya yeni tariflerle sizlerle birlikte olacak sevgili şefimiz. Bizler program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Salih Pekşen ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar derken yarın Hayatın Sesleri'nde yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri.
Yalova'yı... Kullanmaya... ...şeye dayanıklı cam. Ne kadar da korkuyor.